T cetveli. Yanlış bilgiye neden inanıyoruz? Gerçeği duymak istemiyor muyuz? T cetveli yanlış bilgi sorununu anlamlandırmak için fikir yürütüyor. Hazırlayan ve sunanlar Emre İlkan Saklıca, Kansu Ekin Tanca ve Mertcan Yılmaz.
T cetvelinin yeni bölümünden merhaba. T cetvelinin bugün sezon finalini yapıyoruz. Mertcan ve Kansu ile hazırladığımız programda biraz algoritmaları konuşacağız. Tabii algoritmalar aslında her yerde karşımıza çıkan, her zaman değerlendirdiğimiz, zaman zaman T-Talk'ta da pek çok yazısını okuyabileceğiniz, hatta birçok araştırmaya konu olan, dünyada fazlasıyla merak edilen, nasıl işlediği hep tartışılan, düşünülen, konuşulan bir konu. Biz biraz algoritmayı bugün TikTok'tan yola çıkarak değerlendirmeye çalışacağız. Bunu yapma sebebimiz de şu, Wall Street Journal yakın zamanda bir video hazırladı. Ve bu video TikTok'la ilgili bir çalışmayı merkezine alıyor. Çok kısaca bahsedeceğim çünkü Kansu biraz daha ayrıntılarını da anlatacak ve orada belki yorumlama şansımız da olacak ama belli botlar ve karakterlerle TikTok'ta algoritmaların nasıl işlediği ve ne kadar isabetli olduğuna ilişkin çok çarpıcı bir video. Onun linkini de mutlaka paylaşacağız bölümün altında. Bir yandan izlersiniz ve sizler de oradan görüşlerinizi bize info@t-talk üzerinden de iletebilirsiniz. Onu da bir not olarak düşelim. Ve biraz aslında tabii algoritmalar, bu veri nasıl işleniyor, ne oluyor, ne bitiyor bunların dünyasına giriş yapalım. Ama bir çerçeve çizmekte de fayda görüyorum. Mertcan, algoritmalara nasıl yaklaşmalı, kavramsal olarak nasıl bakmalı, neler söyleyeceksin bize?
İlk başta veriyi tanımlamak lazım. Veri nedir? Bir buna bakmak lazım. Hayatı, işte çevremizde olan biteni anlamlandırmak için kullanabileceğimiz bir bilgi kırıntısı aslında veri. Yani bir akıl yürütme serüvenine başlayabilmek için gereken ilk parça. Bu kırıntıların hayatın her alanında, aslında neredeyse her alanında tarihsel olarak giderek çoğalıyor olduğu bir gerçek. İşte bilim dediğimiz şey aslında Newton'un da tabiriyle devlerin omuzlarında yükseliyor. Her alanda genişleyen bir bilgi yığınını analiz etmek, buradan kendimiz için faydalı olduğunu düşündüğümüz noktaları süzmek giderek daha da zorlaşıyor. İşte bu noktada veri bilimi diye bir alan ortaya çıkmış. Verilerden anlamlı bilgi çıkarmak ve bir değer elde etmek için bilimsel yöntem ve araçları kullanan alana bugün veri bilimi diyoruz. Günümüzde de bu alanda işte istatistik, bilgisayar bilimleri gibi alanların bir hayli sözü geçiyor. Algoritma da bu noktada aslında hayatımıza giriyor. Kavramın kendisi el-Harizmi'den geliyor. Harizmi'nin çalışmaları Latince'ye çevrilirken algoritmi, algoritma teriminin doğmasına neden olmuş. Temelde ise algoritmayı bir problemin, matematiksel bir problemin çözümü için izlenen adımlar bütünü olarak düşünmek mümkün. Ya herhangi bir şey olabilir bu problem. Veri bilimciler için algoritma sahip olunan veriler üzerinden giderek eldeki probleme ilişkin anlamlı bir bilgi süzebilmek için kullanılan araçlardan yalnızca biri. Senin de dediğin gibi Emre, bugün biraz TikTok ağırlıklı ilerleyeceğiz ama sosyal medya platformları için aslında genel problem şu. Algoritmanın çözmesi gereken problem şunlardan oluşuyor. Yani kullanıcıyı platformda nasıl daha uzun süre tutabiliriz? Kullanıcının platformda var olan paylaşımlarla etkileşime geçmesini veya işte platformda paylaşım yapmasını ve bu yollarla bize davranışını, platformdaki davranışı hakkında veri sağlamasını nasıl sağlayabiliriz? Ve kullanıcının davranışını gelir modelimizi besler şekilde nasıl şekillendirebiliriz? Ya burada prensipte şeytani bir durum söz konusu değil. Yani satışı yapılan herhangi bir ürün için de aynı kaideler geçerli. Siz çamaşır suyu satıyorsanız da piyasada en çok kendi markanızın satmasını isteyip buna göre bir reklam stratejisi izlersiniz. Ama burada şöyle bir yön var. Yani intangible, elle tutulur olmayan nitelikteki ücretsiz sunulan ürün ve hizmetlerde klişe bir söz tabii ama ya para vermiyorsak ürün aslında bizizdir diye düşünmek gerekiyor. Bu da her zaman kullanıcılar için çok net olmayabiliyor. Yani Facebook, Twitter, Instagram, TikTok tabii ki babaların hayrına bu işlere girişmiş değil. Ama en çok tüketilen, kullanılan ürün olmak için verdikleri çabanın getirisi ve götürüsünü sıradan internet kullanıcısı çözemiyor. Çünkü bu platformların izlediği algoritmaların niteliğini tam olarak kavrayamıyoruz. Ve bunların aslında toplumsal ve psikolojik yansımalarını da algoritmaların faaliyetleri sonrasında ölçebiliyoruz. Tehlikeli olay bu aslında bence. Temelde işte eğer siz örneğin teyit gibi sosyal fayda odaklı, kendini bir sosyal girişim olarak sınıflandıran bir kuruluş değil de kar maksimizasyonuna odaklanmış ticari bir işletmeyseniz, bu toplumsal ve psikolojik yansımaları göz ardı etmeniz bir hayli muhtemel. Tırnak içerisinde küresel ölçekte başarılı olarak nitelendirebileceğimiz birçok işletme, tabii ki sadece sosyal medya platformları değil, attıkları adımların çevrelerinde yaratma potansiyeline sahip olduğu etkiyi çok fazla hesaba katmayabiliyor. Bu tabii ki daha derin bir tartışmaya da bizi götürebilir. Yani mesele bu işletmeleri yürütenlerin şeytani kişilikler olması değil, aslında kapitalizmin doğası gereği kar odaklı işletmelerin çevresel etkileri ikinci plana atması ya da bu ikinci plana atmayı içselleştirmesi söz konusu. Siz ne kadar harika bir veri bilimci olursanız olun, algoritmanın problemini nasıl tanımladığınız ve sahip olduğunuz normlar aslında bu noktada belirleyici oluyor. Neyse, biz konumuza dönelim. Şimdi sosyal medyada bu algoritma tartışmaları çoğunlukla Facebook ve Twitter üzerinden dönüyor. Ama bugün sahnede çok kritik bir aktör daha var. Türkiye'de 10 milyonlarca insanın aktif olduğu bir platform TikTok. Yakın zamanda da senin dediğin gibi Wall Street Journal'da bir çalışma yayınlandı. Bu çalışma ne diyor Kansu? Sen biraz bahsedebilir misin?
Tabii. TikTok'un algoritmalarının tırnak içerisinde ne kadar başarılı olduğu uzun süredir konuşuluyordu. TikTok'un kendisi de pek çok ülkede çok hızla büyüyen ve popülerleşen bir platform olmaya devam ediyor. Emre'nin de en başta bahsettiği gibi Wall Street Journal'da yakın zamanda TikTok algoritmasının nasıl çalıştığı ve rabbit hole olarak adlandırdığımız, yani bir kör kuyu tavşan deliğe çıkmaz diyebileceğimiz, kullanıcıların bunlara nasıl sürüklendiğini anlamak için yaptığı bir araştırmayı yayınladı. Wall Street Journal'ın araştırmadan bahsettiği videosunu da yine ekleriz buraya. Genel olarak TikTok resmi açıklamasında algoritmalarında TikTok kullanıcılarının takip ettiklerinin, beğendiklerinin, paylaştıklarının ve izlediklerinin etkili olduğunu söylüyor. Wall Street Journal'ın da izleme süresinin ve kullanıcıların videoları geçme davranışlarının da çok önemli olduğuna dair içgörüsünü paylaşmış oldu aslında. Yani bu şu demek, sadece beğendiğimiz, paylaştığımız videoların değil, her şekilde etkileşime girdiklerimiz takip ediliyor. Bir videoda birkaç saniye durup incelediysek bu, videoyu atladıktan sonra geri döndüysek bu ya da izleme konusunda kararsızlık yaşadıysak, bu gibi davranışlarımızın da aslında algoritmanın beslenmesine çok etkili olduğunu gözlemliyorlar. Peki TikTok'un algoritması nasıl çalışıyor? Aslında TikTok'a yeni bir kullanıcı ilk girdiğinde karşısına en popüler videolardan bir seçmece çıkıyor. Bunlar genel olarak işte çok görüntülenme sayısı olan, oldukça popüler ve çeşitli ilgi alanlarına hitap eden videolar. İlk etapta amaç aslında farklı türdeki içerikleri göstererek kullanıcıların dikkatini ya da ilgisini çekebilecek içerik tiplerini bulabilmek. Bu çok çok geniş spektrumda videolarda zamanla algoritmaların kullanıcılarının ilgi alanlarını tespit etmesi de daralıyor. En sonunda da bu rabbit hole olarak bahsettiğimiz çıkmazlara sürükleniyor kullanıcılar. Wall Street Journal'da bunu denemek için pek çok farklı ilgi alanı olan hesaplar ve botlar yaratmış. Bir tanesi de depresyon içerikli videoları izleyen ve Kentucky'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir gencin hesabı olarak kurgulanmış. En başında yine pek çok içerikle karşılanıyor. Gerçek bir kullanıcı değil tabii ki bu kişi. Programlanmış bir hesap. İlk başta karşılaşılan videolar arasında işte dans videoları olabilir, yemek yapma videoları, evlilik teklifi videoları, ilişkilerle ilgili tavsiyeler, hayvanlar, komik videolar gibi pek çok farklı video içerikleri var. Ve algoritma hem kullanıcının izlediği videoları hem de izlediği ya da bir şekilde etkileşime girdiği videolarda arkada çalan müziğe, işte alttaki altyazıya ya da etiketlerini baz alarak bunlara yönelik videoları önüne çıkarmaya başlıyor. Bir de tabii ki izlenenlerden bağımsız konum verisiyle, yani Kentucky'de olduğu için konuma bağlı içerikler de öneriyor. En fazla 2 saatlik bir kullanım içerisinde kullanıcının ruh sağlığı ile ilgili, yani depresyon, anksiyete ile ilgili videolarda en çok durduğunu fark ediyor TikTok'un algoritması. Zaten araştırmada da buna yönelik programlanıyor bu hesap. Ve depresif içeriklerin oranı en sonunda %93'e çıkıyor. Kalan %7 ise kullanıcıların başka ilgi alanlarını buldurmaya yönelik içerikler. Yani bu da yine de çok çok az olduğunu söylüyor araştırma ve bazılarında reklam olduğunu belirtiyor. Tabii burada kullanıcıların gerçek bir kullanıcı gibi hareket etmemiş olmaması dikkat edeceğimiz bir nokta olabilir. hep aynı içerik türleri izliyorlar ama genel olarak bu çıkmazlara girmenin aslında çok olağan olduğunu söyleyebiliriz bundan yaptığımız çıkarımla. Bunlardan çıkmak için yani bu işte sürekli aynı tip içeriklere yönelmeyi ve bu çıkmazlardan çıkmak için bir yöntem Instagram'da da olan bu içerikle ilgilenmiyorum gibi kullanabileceğimiz seçenekler. Ama bunların da etkisi çok düşük tabii. Bu araştırma videosunda Guillaume Chazon'un da görüşüne yer veriliyor. Eskiden Google'da YouTube algoritması için çalışan bir veri bilimci, yapay zeka konusunda uzman. Algoritmaların nasıl çalıştığını, şeffaf bir şekilde açıklanması gerektiğini savunan Algo Transparency'nin de kurucusu aynı zamanda. Sosyal ikilemi izleyenler de oradan hatırlayabilir. Mertcan'ın da başta açtığı tartışmalar yine sosyal ikilemde de görebilirsiniz. Onun yorumları da şöyle, TikTok'un algoritması ilgi alanlarımızı diğer sosyal medya platformlarına göre çok daha hızlı öğreniyor. Ve YouTube'da izlediklerimizin örneğin %70'inden fazlası öneri algoritmasından geliyorsa TikTok'ta bu oran %90-%95'e çıkıyor. Bu da tabii ki çok çok çok ciddi bir sorun. Emre, sen bu araştırma hakkında ne düşünüyorsun genel olarak ve algoritmaları beslememiz ya da algoritmaların aynı şekilde bizi yönlendirmesi diğer platformlarda nasıl görebiliriz? TikTok'ta nasıl görüyoruz? Ve bunu bir de yanlış bilgi kapsamında düşündüğümüzde nelere yol açabilir?
Şimdi araştırmadaki bu veriler bence çok değerli. Çok güzel bir inceleme yapmış Wall Street Journal. Mutlaka ki yöntemi veya mekanizması üzerine eleştiriler de yapılabilir ama o ayrı bir tartışmanın konusu. Şimdi özellikle algoritma kullanımında TikTok diğer böyle yaygın kullandığımız sosyal medya platformlarından biraz daha sonra çıktığı için daha güçlü bir yapıyla gelmesi karşımıza bir yandan normal ve anlaşılabilir gibi duruyor. Şimdi burada özellikle araştırmada bu tavşan deliği dediğimiz orbit hole'lere düşme kısmı var ya, bence burası çok önemli. Çünkü bir fanus oluşmasına neden oluyor. Yani senin her adımın, mesela burada depresyon üzerine bir örnekten senin de söylediğin gibi ilerleme vardı. Şimdi o ilerledikçe başka ruh hastalıklarına ilişkin öneriler geliyor. Daha spesifikleştiriyor ve içinden çıkılmaz bir noktaya kadar taşıyor. Seni bir tamamen bu konuyla ilgili havuzun içine koyuyor. Zaman zaman oradan çıkmak istesen sana bir iki yol öneriyor ama onlara zaten başvurmuyorsun. Şimdi bu belki bir psikolojik rahatsızlıkla ilgili, bir depresyonla ilgili ya da başka bir şeyle ilgili bir sorun olarak karşımızda durabileceği gibi yanlış bilginin yayılması için de bir problem oluşturabilir. Çünkü sen bu konuda bir içeriğe yakalandıysan bu ilk baştaki, yani ve orada çok önemli bir şey daha söylüyor. Çok kısa bir sürede, yani bazılarını 40 dakikada çözebiliyor bazı profilleri, bazılarını ise 2 saatte bütün uç noktasına kadar çözebildiğini belirtiyor. Ve algoritmalarda, çünkü bunlar 10 saniyelik videolar ve sen aslında yüzlerce video izleyerek bu kadar süre içerisinde profiline, karakterine ilişkin ipuçları veriyorsun. İşte taglerin takibi, senin konumun ve uca doğru gittiğinde artık geri dönülemez bir yere varıyorsun. Bu tehlikeli konularda da karşına çıkabilir. Bir mesela düz dünya konusuyla ilgili de karşına çıkabilir. Orada ilerledikçe o çıkmazın içine saplanırsın ve o fanusun dışına çıkamazsın. Oradaki bilgi sarmalının içinde kaybolmaya başlarsın. Güçlü algoritmanın böyle bir sorunu da olabilir. Bunu diğer tabii ki sosyal medya platformlarında, diğer sistemlerde de görüyoruz. Ve belki burada kişisel deneyimlerden, o algoritma mantığından da biraz bahsederiz biraz sonra. Tabii TikTok konusunda şimdilik bir kalıp sonrasında diğerlerine geçelim istiyorum bir yandan da. Şimdi bir komplo teorisine saplanabilirsin. Ve orada en uca kadar gittiğinde ona inanmaya başlayabilirsin. Bu tip bir tehlikesi de var bu işin. Bu her zaman tehlikeli mi? Bunu da bilmiyorum. Yani bazen gerçekten çok basit bir hobiyle ilgili en spesifik, en uç noktadaki videoları bile izleyip kendine bambaşka bir dünyada kurabilirsin. Sadece mesela kedi köpek videosu, bebek videosu izleyip onlarda da en spesifik noktaya gidebilirsin. Ya algoritmanın böyle hep tartışılıyor ya, iyi yanı, kötü yanı. Burada karşımıza çıkıyor. Şimdi bununla ilgili biraz bir örnek vereceğim. Dijital güvenlikle ilgili bir eğitim verirken algoritmalar karşısında ne yapmalıyız? Mesela konumumuzu, bilgilerimizi ne kadar paylaşabiliriz, ne yapabiliriz? Ve buradaki öneri modelleri üzerine de biraz konuşmuştuk. Ve o eğitimde bir öğrenci bana şunu söylemişti. Ben bir sosyal medya platformunun benim önüme sunacağı bu önerileri inanılmaz derecede kullanışlı buluyorum. Bunun tehlikesi ve benzeri şeyleri benim umurumda bile değil. Neden dedim? Çünkü ben ne yemek istesem onu söylüyor. Ben nereye gitmek istesem onunla ilgili önerisi var. İzlemek istediğim filmlerle ilgili beğeniler geliyor. Ona göre bir dünya var ortada. Ve bu tablo sonuçta sana şunu getiriyor. Düşünme gücünü senden alıyor. Güzel bir laf vardı orada. Belki dikkatinizi çekmiştir. Diyor ki biz algoritmaları eğitiyoruz, onlar da bizi eğitiyor. Böyle bir denklem var ortada. Şimdi kontrol burada kimde olacak? Bir tarafta bu çok böyle büyük bir varoluşsal bir çatışma mı? Belki hayır, belki evet. Kişiden kişiye ve burada güvenlik konusuna nasıl yaklaştığımla çok bağlantılı ama işte bu algoritmalar konusu burada bu cümleyi getiriyor. Biz onları eğitiyoruz, onlar da bizi eğitiyor ve sonunda ortaya ne çıkıyor? Kontrol kimde? Bunların hepsi bir tarafta, evet bunu çok güzel noktalarıyla da kullanabilirsin. TikTok üzerinde de konuşabiliriz. Olumsuza da çevirebilirsin. Tamamen kullanıcıya kalmış bir şey.
Burada belki ya o algoritmayı yazarken, o veri bilimcinin aklındaki, bu algoritmayı geliştirenin aklındaki norm setini aslında biraz irdelemek lazım. Yani verdiğin örnek çok enteresan Emre. Bir yandan aslında korkutuyor çünkü Cambridge Analytica gibi örnekleri de biliyoruz. Yani siyaseti aslında bu algoritmaların nasıl şekillendirebileceğini ya da işte seçimleri nasıl etkileyebileceğini görebiliyoruz. Gerçek hayattan örnekler var. Ama bu tarz örnekler ortaya çıktığı için bir noktada da şey oluyor. Yani sosyal medya platformları daha hassaslaşmaya başlıyor. Tabii yeteri kadar hassaslaşabildiler mi? Bu bir tartışma konusu. Bunları da düşünmek lazım. Ama tabii yani bu sosyal medya platformlarında bazen enteresan olaylarla da karşılaşabiliyoruz. The Guardian'da geçtiğimiz günlerde bir yazı yayınlandı. Yine TikTok üzerine ve Türkiye'deki gelişmelere ilişkin. Belki biraz bahsedebilir misin bundan Kansu? Neler diyordu bu yazı?
Evet, TikTok'tan da bu kadar bahsetmişken, algoritmaların da iyi ve kötü yönlerinden bahsederken aslında sosyal medya platformlarında da biraz aynısı geçerli. Bu Türkiye ile ilgili algoritmalar dışında bir haber aslında TikTok ile ilgili Mertcan'ın bahsettiği Guardian'daki yazı. TikTok aynı zamanda bildiğimiz gibi bazı konularda aktivizmin çok görünür ve etkili yürütüldüğü de bir mecra. Yaratıcılığa çok alan açan bir platform ve keşfet üzerinden de pek çok içerikle karşılaşabileceğimiz bir yer. İşte burada kullanılan müzikler, altına yazılanlar, kullanılan etiketler üzerinden çok fazla yayılma potansiyeli var. Elif İnce'nin de yakın zamanda Guardian için hazırladığı bir haberi vardı. Türkiye'deki işçilerin çalışma koşullarını eleştirel gözle kaydettikleri viral TikTok videoları üzerine. Burada işçilerin ne kadar zor şartlarda çalıştıkları, işte güvencesiz çalıştıkları gibi TikTok çeken işçilerin gözünden aktarılıyor. Onlar da eleştirdikleri noktaları paylaşıyorlar. Dolayısıyla TikTok'un bir de böyle bir alan açan tarafı var. Bunu da Türkiye üzerinden görmüş olduk. TikTok'ta bizim de çok beğendiğimiz böyle yanlış bilgiyle mücadele eden işte MediaWise gibi platformlar var ya da koronavirüsle ilgili yanlış bilgileri çürüten uzmanlar var. Bize teyit olarak TikTok'la yanlış bilgilerle mücadele konusunda bir işbirliği yürütüyoruz. Daha önce TCTV'nde Facebook ve Instagram'dan bahsetmiştik. Şimdi TikTok'tan da biraz bahsedebiliriz belki. Emre, buradaki süreç nasıl işliyor? Ne yapıyoruz? Tam olarak amacımız ne? Ve buradaki mücadelemizin ne gibi çözümleri temas ediyor? Bunlardan belki bahsedebiliriz.
Tabii ki tıpkı Facebook'ta olduğu gibi Teyit TikTok'un da üçüncü taraf teyitleme programının Türkiye'deki partnerliğini üstleniyor ve yanlış bilginin tespiti ve önlenmesi için bir yandan çalışıyor. Bu işbirliği sayesinde TikTok'taki bu şüpheli içerikleri gözden geçirme şansımız oluyor. Böylece TikTok'un yanlış bilgi içeren içeriğin tespit edilmesi ve platformdan kaldırılması için proaktif adımlar atması da sağlanıyor. Yani bunu söyleyebiliriz birlikte. Tabii yani biz 2016 yılından bu yana internet kullanıcılarının doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak için çalışıyoruz ve bir yandan eleştirel düşünme alışkanlığına bir katkıda bulunmayı da istiyoruz. Orada bunu kazandırmayı, yeni medya okuryazarlığını artırmayı da amaçlıyoruz. Ve TikTok'ta yaptığımız partnerlik de aslında ki sayılı partneri var bu konuda TikTok'un. Bilgi ekosistemindeki bu düzensizliklerle baş etmek için önemli bir adım. Çünkü söylediği gibi Mertcan'ın da, işte senin de söylediğin gibi bu Türkiye'de milyonlarca kişinin kullandığı bir platform ve yanlış bilgi de burada var, geziyor. Bunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor ve burada bir yandan bunun üzerine de kafa patlatmak gerektiğini söylemek zorundayım. Yani çünkü oradaki algoritmalar ve bazen işte mesela o bahsettiğimiz komplo teorileri noktası var ya, bazen yanlış bilgiye de sürükleyebilir. Bu yüzden yapılacak müdahalelerin hep bir önemi olduğunu düşünüyorum ve yani TikTok yine bizlere şüpheli gördüğü içerikleri aktarıyor ve bunun ardından bizler de onun üzerinden incelememizi gerçekleştirip bununla ilgili görüşü belirtiyoruz ve sonrasında da proaktif bir hamle adım atılması sağlanıyor diyebilirim.
Aslında bugün burada konuştuğumuz örnekler algoritmaların hem sıkıntılı yönlerini hem de olumlu sayılabilecek yansımalarını ışık tuttu bence. Yani Türkiye'de işçilerin çalışma koşullarının zorluğunu konu olan videoların viralleşebiliyor olması aslında çok önemli bir bakıma. Çünkü normal hayatta belki de pek fazla düşünemeyeceğimiz, pek fazla aklımıza gelmeyen koşulları sosyal medya platformu aracılığıyla görebiliyoruz böylelikle. Zaten temel problem bana kalırsa algoritmanın bize dost ya da düşman olması değil. Yine tekrar edeceğim. Algoritmayı yazarken göz önünde bulundurulan normlar bütünü. Yani bugün sosyal medya devlerinin etik bazı sorumlulukları olduğunu hatırlatmamız gerekiyor. Bu sorumluluklarla kar maksimizasyonu hedefi çatıştığında bu sorumlulukları öncelemeleri gerektiğini ısrarla vurgulamamız gerekiyor. Sıkıntı şu ki bu tarz çatışmalar çok yoğun yaşanıyor. Yani şimdi siz bir sosyal medya platformusunuz ve temelde bir tavsiye, öneri algoritmasıyla size bu platform seveceğinizi düşündüğü şeyleri sunuyor. Ama bir yandan bu durum sizin sürekli olarak işte Emre'nin de bahsettiği bu komplo teorilerine kayma eğilimine veya işte yalnızca kendi siyasi görüşünüzü paylaştığınız kişilerin paylaşımlarına maruz kalmanıza da sebep oluyor. Bir işte sizi hep konuştuğumuz bu yankı odalarına hapsediyor ve nihayetinde gerçeklik algımızı bütünüyle değiştirebiliyor. Bu algoritmaların sürekli olarak bizleri benzer paylaşımlara maruz bırakma hali. Etik kaygılar yönünde işte Facebook ve TikTok'un yanlış bilgiyle mücadele noktasında attığı adımlar var. Bu adımları işte konuştuk. Türkiye'deki birincil muhatabı da biziz. Benim tahminim bu her iki platformda, tam olarak da bir detaylarını bilemiyorum ama her iki platformda bizim ve bizim gibi dünyanın dört bir yanındaki teyitçilerin sağladığı içgörü ve verilerle bir yanlış bilgi tahmin modeli geliştiriyordur. Ve aslında yanlış yapay zeka ile yanlış bilginin yayılımının büyük oranda önüne geçilebileceğini bugünden söylemek de biraz mümkün. Ama mesele tabii ki yalnızca yanlış bilgi meselesi de değil maalesef. Yani şiddet, nefret söylemi, xenofobi, ırkçılık bu platformlarda cirit atıyor. Veri bilimi başta da dediğim gibi istatistik ve bilgisayar bilimlerinin ağırlığını gösterdiği bir alan. Ama sosyal bilimcilere ihtiyaç duyduğu da yadsınamaz bence. Böylelikle bir sosyal bilimci olarak alanımı övmeden geçmeyeyim.
Tabii burada şimdi biraz çok kısa kişisel deneyimlerden de bahsetmek gerekiyor. Bu algoritmalar hayatta farklı alanlarda karşımıza çıkıyor ve farklı şeyler de yapıyor. Sizlerin de mutlaka deneyimleri vardır ama benim sıkça anlattığım bir algoritma desteği ve bir yandan işte bu dijital güvenlik konusunda kafa yormamı da sağlayan mevzulardan biri. Bundan bir yaklaşık 7-8 yıl kadar önce bir yurt dışı seyahatim sırasında karşıma çıktı. Almanya'ya gidecektim ve işte bir yandan biletimi aldım. Bunun yazışmalarını Gmail hesabından yaptım. Yani neticede havayolu firmasından alıyorsunuz bileti. E-posta adresinize düşüyor. Bir yandan işte vizeyle ilgili başvurularla ilgileniyorum falan derken o dönemde Google'ın bir trip uygulamasını duydum. Ve bunu bir incelemek istedim. Yani bir yandan hani seyahatte kendime bir şeyler bulurum. Belki yani bir de o dönem Foursquare falan galiba popülerdi diye hatırlıyorum. Yani ben de oradan fikirler edinebilirim. Hani bir alternatif olsun diye yükleyeyim dedim. Yükledim ve sonrasında işte Gmail'ine giriş yaptım. Ardından bir baktım çok gerçekten büyüleyici bir dünya çıktı karşıma. Direkt takvim olarak benim hangi tarihte Almanya'ya gideceğimi, böyle hangi saatte gideceğimi falan işaretlemiş program. Yani ben bu programı daha önce, bu arada tabii ki Google'dan alıyor verileri. Yani bu sürpriz değil, orada karşımıza çıkmasın. Neyse takvim çıkmış. Kalacağım otelle ilgili bilgiler var. Ve ardından bununla da kalmıyor iş. Yani diyor ki havaalanından kalacağınız otele şu yolla gidebilirsiniz. Bak ne kadar güzel bir öneri. Şimdi tabii bunu ne yapacaksın? Zaten Google'dan aratacaktım. Belki de ben orada nasıl gidebilirim bu otele falan diye. Bu aşamayı aşmış. Ardından diyor ki işte siz müzeleri çok seviyorsunuz. Bu yüzden işte seyahatinizde otelinize şu kadar mesafede bir müze var. Bir de bu tip müzeleri seviyorsunuz. O müzede şurada yaklaşık. Bunun yanı sıra işte İtalyan yemekleri sevdiğinizi biliyoruz. Bu yüzden işte gideceğiniz şehirde şurası İtalyan yemekleri açısından meşhur. Yok şurası şöyle, oraya şununla gidebilirsiniz. Bana mükemmel bir seyahat planı çıkarmış. Yani birine tutup desem ki ya bir tur rehberine bana bir seyahat yönergesi hazırla. Ki oraya beğendiğim yemekler şunlar, işte izlediğim filmler bunlar, gittiğim müzeler bunlar falan yazıp böyle bir informe etmem gerekiyor ki bana böyle dolu kapsamlı bir program versin. Ben bunu görünce ağzım açık kaldı. Yani gerçekten algoritmaları mantığıyla orada sürekli önerilerde bulunuyor. Yeni adresler çıkarıyor karşıma. Çok fazla ve böyle şaşırtıcı bir dünya çıkardı. Bu mesela beni hem dehşete düşürmüştü hem hayran bırakmıştı. Hatta bu üniversitede bir eğitim sırasında bahsettiğim örnek de orada çıktı karşıma. Hep beni şaşırtıp böyle aklımda farklı bir örnek olarak durur. Bu yüzden algoritmalara mesafeli, dikkatli ama bir yandan da verimlerini de kullanacağımız bir yaklaşımda bakmalı. Sizin var mı böyle ilginç deneyimleriniz?
Yani şu an böyle spesifik olarak aklıma gelen bir şey yok ama çok böyle laf edilen bir söz vardı. Böyle algoritmalar sizi sizden daha iyi tanıyor falan gibi. Gerçekten bir noktada kullanıma bağlı olarak tabii sosyal medyayı böyle yoğun olarak kullandıkça artık sizi sizden daha iyi tanımakla kalmayıp davranışlarınızı da aslında yönlendiriyor. Senin de bahsettiğin gibi Emre. Bence tehlikeli bir emayül. Bu yüzden de aslında yine birkaç bölümdür aynı bölüme bağlıyorum ama yine dijital minimalizm bölümümüzü dinlemelerini öneriyorum dinleyicilerimizin.
Yani gerçekten dediğin doğru. bu önerinle de ufaktan not alalım. Tabii bir sezon daha bitirdik bu bölümle. Tüm sezon boyunca ikinize de katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum.
Ben de çok teşekkür ederim Kansu, Emre. Çok güzel bir sezon oldu. Umarım ilerleyen süreçte de yeni sezonlarla Tecrübeli dinleyicileriyle buluşur.
Ben de çok teşekkür ederim. Çok keyifli oldu umarım. Dinleyenler de bizimle keyifle dinlemiştir.
Evet, bu arada belki mikrofonunu açmaz ama teknik masada bulunan Selahattin Çolak'a tüm sezon boyunca bize katkılarından dolayı teşekkürü de iletelim mutlaka. Ve ufaktan TCT'ni noktalayalım. info@ttalk üzerinden bize önerilerinizi, görüşlerinizi, eleştirilerinizi her zaman iletebilirsiniz. Ve podcast'imizde hem işleyeceğimiz konular hem bundan önceki bölümlere ilişkin birçok noktada birlikte iletişim de kurabiliriz. Bizi Spotify'dan, Apple Podcast'ten, Google Podcast'ten, Spreaker'dan dinleyebilirsiniz. Yeni bir sezonda, yeni bir bölümde yeniden karşınızda olmak dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.
Cetveli. Yanlış bilgiye neden inanıyoruz? Gerçeği duymak istemiyor muyuz? Cetveli, yanlış bilgi sorununu anlamlandırmak için fikir yürütüyor. Hazırlayan ve sunanlar Emre İlkan Saklıca, Kansu Ekintanca ve Mertcan Yılmaz.